Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Küresel siyasette olup biteni konuştuğumuz yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün takvimler 4 Şubat 2026'yı gösteriyor. Küresel siyasette tansiyonu yüksek bir haftayı daha yaşıyoruz. ABD ile İran arasındaki gerilimin nereye evrileceği konusu küresel siyaseti en çok meşgul eden konuların başında geliyor. Savaşın önüne geçilebilmek için yürütülen diplomasi trafiğinden bir sonuç çıkacak mı? Yoksa savaş kaçınılmaz mı gözüküyor? Sonra bu savaşın boyutu ne olacak? 3-5 gün süren, belli noktaların hedef alındığı kısıtlı bir saldırı mı yoksa tüm bölgeyi etkileyecek kapsamlı bir savaşa mı giriyor bölge? Son günlerde nispeten düşen tansiyona rağmen savaş tehdidi hala çok canlı bir şekilde duruyor. Muhtemel bir çatışma sadece bölgeyi değil, tüm küresel döngeleri yerle bir edebilecek potansiyele sahip. Ancak bu tedirgin edici tabloya karşı tansiyonu düşürmeye yönelik bir mekik diplomasi trafiği de yürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır temasları gerilimin önüne geçebilmek için atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Suriye sahasında sessiz ama tarihi bir gelişme yaşanıyor. Yıllardır ABD'nin koruması altında hareket eden SDG'nin Şam ile yürüyen entegrasyon sürecinde önemli bir dönüm noktası aşılmış gözüküyor. Ancak ateşkesin hala kırılgan olduğunu, tam olarak düzlüğe çıkıldığını söylemek için erken gözüküyor. Ve elbette gözlerimizi bir an bile üzerinden çekemediğimiz Gazze. İnsani krizde gelinen son nokta artık yalnızca bir bölgenin değil, bir bütün olarak uluslararası hukukun en ağır sınavına dönüşmüş durumda. Bitmek bilmeyen bu trajedinin vicdanlarımızdaki yükü her geçen gün ağırlaşırken karşımızdaki tablo sadece bugünü değil, yarınları da karanlığa boğan derin bir belirsizliği barındırıyor. Gazze'deki insani durum artık kriz kelimesinin sınırlarını aşarak sistematik bir yok oluşa evrilmiş gözüküyor. Temel gıda maddelerine erişimin imkansızlaştığı, sağlık sisteminin çöktüğü ve sivil altyapının yerle bir edildiği bu dar coğrafya modern dünyanın gözleri önünde bir yaşanamazlık sahasına dönüştü. Buradaki trajedi sadece fiziksel kayıplarla sınırlı değil. Bir halkın hafızası, kültürel mirası ve en önemlisi de gelecek umudu sistematik bir biçimde enkaz altında bırakılıyor. Gazze'nin geleceğine ilişkin belirsizlik ise bu trajedinin en yaralayıcı kısmını oluşturuyor. Uluslararası toplumun çözüm üretmekteki ataleti, hukukun üstünlüğü ilkesini sarsarken yarın Gazze'de kim nefes alacak sorusu cevapsız kalmaya devam ediyor. Bu belirsizlik sadece siyasi bir statü sorunu değil sevgili dinleyenler. Aynı zamanda hayatta kalan nesillerin maruz kaldığı ağır psikolojik yıkımın nasıl onarılacağına dair derin bir boşluk da oluşturmuş vaziyette. Eğer bugün vicdanın ve hukukun sesi bu yıkımın gürültüsünü bastıramazsa Gazze sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak geleceğindeki en derin yara olarak kalacaktır kuşkusuz. Son olarak okyanusun ötesinden gelen ve sarsıntısı dinmeyen bir deprem var. Epstein skandalı. Sızan her yeni belgeyle sadece isimler değil, küresel bir güç ve şantaj ağı ifşa oluyor. Siyasetten bilime, finanstan sanata uzanan bu karanlık ve mide bulandıran tünelin ucu nereye çıkacak? Bu haftaki programımızda ağırlıklı olarak küresel ölçekte yankı uyandıran Epstein skandalını mercek altına almak istiyoruz sevgili dinleyenler. Jeffrey Epstein skandalı modern tarihin gördüğü en büyük cinsel istismar dosyalarından biri olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor. İlk etapta münferit bir ahlaki çürüme gibi sunulan bu skandal, ortaya saçılan milyonlarca sayfalık yeni belgelerle birlikte çağımızın en derin küresel fay hatlarından birine dönüşmüş durumda. Karşımızdaki tablo sadece sapkın bir suç ağını değil, küresel siyasete yön veren, iktidarları rehin alan ve devletlerin geleceğiyle oynayan devasa bir şantaj mekanizmasını deşifre ediyor. New York'un görkemli malikanelerinden Karayipler'in ıssız adalarına uzanan bu ağ, kendilerini dünya seçkinleri olarak pazarlayan bir zümrenin maskesini tamamen düşürdü. milyarder iş adamlarından devlet başkanlarına, kraliyet ailesi üyelerinden dünyaca ünlü bilim insanlarına kadar uzanan bu karanlık liste, gücün ve paranın sağladığı dokunulmazlık zırhının altında nasıl bir vahşetin gizlendiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Yıllardır küresel elit etiketiyle sunulan bu dar çevrenin servet ve prestij maskesinin ardında istismar, suç ortaklığı ve sistematik bir yozlaşma içine gömüldüğünü inkar edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkartmış gözüküyor. Skandalın en sarsıcı yönü yalnızca cinsel istismar suçları değil, Epstein'in kurduğu ağın sıradan bir suç şebekesinden çok daha fazlası olduğu yönündeki iddialar giderek güç kazanıyor. Siyasetçilerle, iş insanlarıyla, kraliyet çevreleriyle kurulan ilişkiler, gizli kayıtlar, seyahatler ve yazışmalar. Tüm bunlar bu yapının aynı zamanda küresel siyaseti etkilemeyi, yönlendirmeyi ve gerektiğinde şantaj yoluyla kontrol altına almayı amaçlayan bir istihbarat organizasyonu olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Epstein kimin adına çalışıyordu? Bu ağ sadece bireysel sapkınlıkların mı ürünüydü yoksa devletler arası güç mücadelelerinin bir parçası mıydı? Yani Epstein'in kurduğu düzen basit bir kişisel arşiv değil, siyasetçileri, medya figürlerini ve akademik çevreleri içine alan çok katmanlı bir istihbarat organizasyonu olduğu konusunda neredeyse herkes hemfikir. Literatürde erişim ajanı olarak tanımlanan Epstein, kurduğu tuzak ve kayıt sistemiyle dünyanın en etkili isimlerini rehin almış, topladığı görüntüleri, devletleri, seçimleri ve küresel karar alma süreçlerini manipüle etmek için kullanmıştır. Bu durum, elit kavramını yeniden sorgulatırken aslında dünyanın en örgütlü ahlaksızlık yapılarından biriyle yüz yüze olduğumuzu gösteriyor. Programımızda bir anlamda küresel siyaseti rehin alan o kirli kasetlerin ve istihbarat ağlarının izini sürmeye çalışacağız. Halkların kendi yöneticilerine duyduğu güveni temelinden sarsılan bu skandalda kapalı kapılar ardındaki kimi soruların yanıtlarını arayacağız. Epstein hiçbir resmi geliri veya finansal geçmişi olmamasına rağmen dünyanın en zengin isimlerinin servetlerini nasıl ve hangi sıfatla yönetti? Hapishane hücresindeki ölümü gerçekten bir intihar mıydı yoksa sistemin kendini temizleme operasyonu mu? Yeni açıklanan milyonlarca sayfalık belgelerde bazı isimlerin üzeri neden hala kalın ve siyah çizgilerle örtülüyor? Ve en kritik soru, Epstein kendi başına hareket eden bir canavar mıydı yoksa küresel efendiler tarafından sahneye sürülmüş kullanışlı bir aparat mı? Kim bu Jeffrey Epstein sorusu ile başlayalım dilerseniz. New York'ta doğup büyüyen Epstein 1970'lerin ortasında şehirdeki özel Dalton School'da matematik ve fizik öğretmenliği yapıyordu. Üniversitede de matematik ve fizik okumuş ancak mezun olamamıştı. Söylentilere göre öğrencilerinden birisinin babası Epstein'den o kadar etkilendi ki onu Wall Street'te bulunan yatırım bankası bir Starnes'in kıdemli bir ortağıyla tanıştırdı. 4 yıl içinde bankanın ortağı oldu. 1982'ye gelindiğinde kendi firmasını kurmuştu. Şirket müşterilerinin değeri 1 milyar dolara aşan varlıklarını yönetiyordu ve kısa sürede büyük bir başarı yakalamıştı. Epstein 1990'lardan itibaren Wall Street'te gizemli bir finansçı olarak dikkatleri üzerine çekti. Resmi gelir kaynakları hiçbir zaman netleşmedi. Buna rağmen özel uçaklar, özel adalar, malikaneler ve dünyanın en güçlü isimlerine erişim sağlayan bir sosyal çevre inşa etti. Bu dönem Epstein'in siyaset, finans, akademi ve kraliyet çevreleriyle ilişkiler kurduğu ve istismar ağının temellerini attığı yıllar olarak görülüyor. Kendi hakkındaki ilk suçlama 2005 yılında Florida'da bir annenin polise yaptığı şikayetle Epstein hakkında reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismar ettiği iddiası resmi kayıtlara girdi. Polis soruşturması derinleşti, çok sayıda mağdur ifade verdi. Ancak bu aşamada dosya olağanüstü bir şekilde yumuşatıldı. 2008 yılına gelindiğinde Epstein, ABD hukuk tarihine geçen bir savcılık anlaşması ile neredeyse cezasız kurtuldu. Federal suçlamalardan korunması sağlandı. Yalnızca hafif bir eyalet suçundan kısa süreli hapis cezası aldı. Bu anlaşma yıllar sonra elitleri koruyan hukuk düzeninin sembolü haline geldi. Mağdurlar bu anlaşmadan haberdar bile edilmedi. 2015 ile 2018 yıllarında mağdurların, sivil davaları ve araştırmacı gazetecilerin ısrarlı çalışmalarıyla dosya yeniden gündeme gelmeye başladı. Özellikle Epstein'in özel uçuş kayıtları, misafir listeleri ve ilişkileri medyada tartışılmaya başlandı. Ancak ana akım Batı medyası bu aşamada hala temkinliydi. 2019 yılında Epstein, New York'ta federal suçlamalarla tutuklandı. Haftalar sonra yüksek güvenlikli bir cezaevinde resmi kayıtlara intihar olarak geçen şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Güvenlik kameralarının çalışmaması, gardiyanların uyuması ve otopsi tartışmaları olayın üzerindeki sis perdesini daha da kalınlaştırdı. Kamuoyunda yaygın kanaat olarak Epstein'in susturulduğu yönünde bir kanaat oluştu. Epstein öldü ancak dosya kapanmadı. Aksine onun çevresindeki isimler sistemli biçimde korunurken mağdurlar yalnız bırakıldı. Bu dönemde Batı medyası skandalı daha çok geçmişte kalmış bir suç gibi sunmayı tercih etti. 2025 yılından günümüze kadar zorlaya zorlaya da olsa mahkeme kararlarıyla milyonlarca sayfalık belge kamuoyuna açıldı. Ancak belgeler kısmen sansürlü, isimler seçici biçimde gizlenmiş, mağdur kimlikleri ise yer yer açık şekilde yayınlandı. Bu aşama skandalı küresel ölçekte yeniden alevlendirdi ve kim neden korunuyor sorusu merkezi hale getirildi. Epstein skandalı yalnızca suç ve siyaset açısından değil, medya etiği açısından da bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Batı medyasının refleksleri dosyanın büyüklüğüyle ters orantılıydı. ABD ve Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşları Epstein dosyasını uzun süre parça parça, isimlerden arındırılmış, bağlamdan kopuk biçimde verdi. İstismar vardı denildi. Ama kimler vardı sorusu hep gri plana itildi. Bu yaklaşım özellikle siyasi ve kraliyet bağlantıları söz konusu olduğunda belirginleşti. Medya Epstein'in adını rahatça yazarken onunla ilişkilendirilen güçlü figürler konusunda olağanüstü bir çekingenlik sergilendi. Bazı isimler defalarca iddia vurgusuyla anıldı. Bazıları ise neredeyse hiç haberleştirilmedi. Bu durum medya özgürlüğü söylemiyle çelişen bir tablo ortaya koydu. Britanya kraliyet ailesinden bir ismin adı açıkça dosyada yer almasına rağmen Batı medyasında bu konu çoğu zaman talihsiz kişi, yanlış muhakeme gibi yumuşatıcı ifadelerle geçiştirildi. Aynı medya başka coğrafyalardaki çok daha küçük skandalları sert manşetlerle vermekten çekinmedi. Epstein'in bir şantaj ve bilgi toplama ağı kurmuş olabileceğine dair iddialar ana akım Batı medyasında neredeyse tabu olarak kabul edildi. Komplo etiketiyle geçiştirildi, derinlemesine araştırma yapılmadığı istihbarat bağlantıları sistematik biçimde görmezden gelindi. Ana akımın sustuğu yerde alternatif medya, bağımsız gazeteciler ve batı dışı basın daha açık sorular sormaya başladı. Bu da şu soruyu gündeme getirdi. Gerçekten konuşmaktan çekinilen şey neydi? Suç mu yoksa suçun ulaştığı güç mü? Jeffrey Epstein dosyasında kamuoyunu asıl sarsan şey yalnızca işlenen suçların vehameti değil. Bu suçların 10 yıllar boyunca dokunulmadan sürdürülmesi, failin olağanüstü biçimde korunması ve etrafındaki isimlerin küresel güç merkezlerinde yer alması oldu. Şu sorular bu nedenle ortaya çıktı. Epstein bu ağı tek başına mı kurdu? Kaynağı belirsiz servetini nasıl elde etti? Neden defalarca yargıdan kurtarıldı? Neden öldüğünde dosya fiilen durdu? Bu sorular skandalı bir istihbarat operasyonu ihtimaliyle ele almayı zorunlu kılıyordu. İstihbarat dünyasında iyi bilinen bir yöntem vardır sevgili dinleyenler. Cinsel zaaflar üzerinden şantaj. Epstein ağıyla ilgili ortaya çıkan veriler bu modele birebir uyuyor. Reşit olmayan mağdurlar, gizli kameralarla donatılmış malikaneler, uçuş kayıtları, misafir listeleri, siyasetçi, akademisyen, kraliyet mensubu, milyarder profilleri, yazılı ve görsel arşiv iddiaları. Bu yapı rastgele bir suç şebekesinden çok sistematik bilgi toplama ve gerektiğinde kullanma mantığına dayanıyor. Nitekim birçok eski istihbarat mensubu ve araştırmacı gazeteci Epstein'in bilgi biriktiren ama kullanımı görünmeyen bir profili çizdiğini vurguluyor. Kritik soru şu, Eğer bu bilgiler sadece Epstein'in kişisel zevkleri içinse neden bu kadar titizlikle korunup arşivlendi? Epstein'in İsrail istihbaratı Mossad adına çalıştığı iddiası ilk kez marjinal çevrelerde değil, batılı araştırmacı gazeteciler ve eski istihbaratçılar tarafından dile getirildi. Jeffrey Epstein'in İsrail İstihbarat Servisi Mossad için çalıştığına dair iddialar resmi kurumlar tarafından doğrulanmamış olsa da çeşitli tanıklıklar, finansal ağlar ve siyasi ilişkiler üzerinden birçok kanıta dayandırılıyor. Epstein'in İsrail siyaseti ve güvenlik çevreleriyle kurulduğu ilişkiler apaçık ortada duruyor zira. En dikkat çekici iddialar eski istihbarat görevlileri ve Epstein'in yakın çalışma arkadaşlarından geliyor. Eski bir İsrail istihbarat görevlisi olan Ben Benashe, Jeffrey Epstein'in küresel elitlere şantaj yapmak amacıyla bir Mossad bal tuzağı operasyonu yürüttüğünü iddia etmişti. Epstein'in eski iş ortağı Stephen Hovenberg, Epstein'in kendisine Mossad ile bağlantılı olduğunu ve servetini bu sayede kazandığını itiraf ettiğini öne sürmüştü. Yine Epstein'in İsrail'in en üst düzey siyasetçileriyle olan dışı yakınlığı dikkat çekici. Ehud Barak gibi eski İsrail Başbakanı'nın Epstein'in New York'taki dairesinde defalarca konakladığı ve Epstein ile 2013 ile 2017 yılları arasında neredeyse her ay görüştüğü belgelerle ortaya kondu. Epstein'in servetinin kaynağı her zaman bir gizem olarak kaldı. Bu noktada pro-İsrail milyarderlerinin desteği öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve genel anlamda Batı medyasının Epstein'in Mossad adına çalışan bir ajan olduğu iddialarına neden mesafeli bir duruş sergilemesi elbette şaşırtıcı değil. ABD ve Avrupa'nın ana akım medyası Epstein dosyasında meseleyi sadece cinsel suç boyutunda görmeyi tercih etti. Skandala adı karışan ünlü isimleri sınırlı ölçüde ele aldı. İstihbarat ve şantaj boyutuna sistematik bir biçimde mesafe koydu. Eski İsrail istihbarat yetkilisi Ari Ben Menashe gibi isimlerin Epstein'in bir istihbarat varlığı olduğuna dair beyanları ana akım medyada adeta birer komplo teorisi muamelesi görüp çöpe atıldı. ABD ve Avrupa medyasının mülkiyet yapısına baktığımızda bu medya devlerinin Epstein'in rehberindeki isimlerle aynı davetlerde boy gösteren, aynı finansal ağlara bağlı elitler olduğunu görürsünüz. Mesela 2019'da sızan görüntülerde ABC News sunucusu Amy Rabaka'nın Epstein dosyasını yıllar önce hazırladığını ama kanal yönetiminin sarayı ve elitleri kızdırmamak için haberi çöpe attığını itiraf etmesi bu sansür mekanizmasının en somut delili niteliğinde. Epstein operasyonu 21. yüzyılın bal tuzağı yönetiminin en profesyonel uygulaması olarak karşımızda duruyor sevgili dinleyenler. Sadece bir suçlu yok aslında. Batı demokrasilerinin karar vericilerini esir almış bir şantaj endüstrisi var. Batı medyasının bu konudaki sessizliği veya mesafeli duruşu aslında bu şantajın hala devrede olduğunu ve dosyanın asıl sahiplerinin hala masada oturduğunun en net göstergesi niteliğinde. Peki Donald Trump Epstein dosyasında tek aktör değil. Peki Donald Trump neden bu dosyada merkezde bulunuyor? Donald Trump Epstein dosyasında tek aktör değil ancak en tartışmalı siyasi figür haline geldi. Bunun birkaç nedeni var. Trump'ın adı özellikle Epstein'le aynı sosyal çevrede bulunmuş biri olarak kayıtlara geçiyor. Trump'ın bu ilişkiyi küçümsemesi, bağını reddetmesi ve dosyayı siyasi bir komplo olarak tanımlaması eleştirileri bu noktada yoğunlaşmasına neden oluyor. Trump neden bu dosyanın tam açılmasını en güçlü şekilde talep eden isim olmadığı haklı olarak gündeme getirilip sorgulanıyor. Trump yönetiminde Epstein tutuklandı, ardından cezaevinde öldü, dosya fiilen kilitlendi gibi argümanlar Trump'ı bir hayli zora sokuyor. Bu Trump karşıtı medyada şu yoruma yol açıyor. Hesaplaşma fırsatı varken sistem kendini korumaya seçti değerlendirmesi yapılıyor Trump'a yönelik eleştirilerde. Trump'ın elitlere savaş açan lider imajı Epstein dosyasında yer aldı. Hem de çok derin bir yara. Kendi seçmen tabanında bile şu soru haklı olarak gündeme getirilip soruluyor. Eğer Trump gerçekten düzen karşıtıysa bu dosya neden kapanıyor? Trump bu nedenle dosyada hem savunmada kalan hem de beklentileri karşılamayan bir siyasi figür haline gelmiş durumda. Jeffrey Epstein skandalının buzdağı gibi su üstüne çıkmasıyla birlikte İsrail'in ABD başkanları ve karar vericiler üzerindeki kontrol kapasitesinin sanıldığından çok daha karanlık ve derin olduğu artık bir sır değil sevgili dinleyenler. Tarih bu şantaj mekanizmasının ne kadar verimli çalıştığı delilleriyle dolu. Siyonist yönetiminin katil Başbakanı Netanyahu'nun Bill Clinton döneminde Monica Lewinsky'nin skandalına ait telefon kayıtlarını masaya koyarak pazarlık yaptığı iddiası daha dün gibi hatırlanıyor. İsrailli casus Jonathan Pollard'ın serbest bırakılması için Clinton'ın kolunu büken güç, diplomasi değil bizzat İsrail istihbaratının elindeki cinsel içerikli kayıtlar idi. Bugün gördüğümüz tablo bu yöntemin sadece geliştirildiğini gösteriyor. Jeffrey Epstein'in basit birer suç şebekesi lideri olmadığı, aksine Mossad'ın bal tuzağı operasyonlarının saha amiri olduğu yönündeki iddialar her geçen gün güçleniyor. Epstein'in adasında ve mülklerinde çekildiği söylenen 2000'den fazla video ve binlerce fotoğraf, milyonlarca belge sadece magazin malzemesi değil yani, ABD'nin çok geniş yelpazedeki elitini rehin alan stratejik bir şantaj arşivi. Trump'tan Clinton'a, bakanlara kadar uzanan bu ağ, yönetim katındaki her ismin İsrail'in etkisini açık hale gelmesine neden olmuş durumda. Epstein belgelerinin sızdırılma zamanlaması ile İran gerilimi arasında ne gibi bir bağ var sorusu haklı olarak gündeme getiriliyor ve sorgulanıyor. Bugün Trump'ın İran politikasını şahinleşmeyi iten temel gücün Epstein dosyalarındaki çocuk istismarı iddiaları olduğu yönündeki veriler hiç de yabana atılacak gibi değil. İsrail'in bu belgeleri sızdırma tehdidiyle Trump'ı köşeye sıkıştırdığı ve onu kendi bölgesel çıkarları doğrultusunda bir İran savaşına zorladığı ileri sürülüyor. Trump için İran'a atılacak her füze aslında kendi siyasi bekasını korumak için çekilmiş bir dikkat dağıtma perdesi olarak görülüyor ve yorumlanıyor. Epstein belgelerinin sızdırılma zamanlaması ile İran gerilim arasındaki bağ, Trump'ın üzerindeki ağır yargı baskısını bir dikkat dağıtma stratejisiyle savuşturma çabasına dayandırılıyor. Kaynaklara göre 3 milyondan fazla belgenin ve ağır suçlamaların ortasında kalan Trump, bu skandalları örtbas etmek ve kamuoyunun odağını değiştirmek için İran ile bir savaş senaryosu gündeme getirmek zorunda hissediyor kendisini. Bu iki olay arasındaki stratejik ilişkiyi şu başlıklarla açıklanıyor pek çok değerlendirmede. Trump için Epstein dosyaları hem siyasi kariyerini hem de kişisel özgürlüğünü tehdit eden bir kabus olarak nitelendiriliyor. Dosyalarda yer alan 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar iddiaları ve Melina Trump ile ilgili tartışmalar Trump'ı köşeye sıkıştırmış vaziyette. Bu noktada İran'a yönelik bir askeri hamle medyanın ilgisini saniyeler içinde skandal haberlerinden bölgesel savaş haberlerine kaydıracak bir kalkan görevi görebilir. Trump'ın İran politikasındaki sertleşme içerideki yargı baskısından ve muhtemel bir azil sürecinden kaçma çabası olarak görülüyor. Epstein'in yakın arkadaşı ve gazeteci Michael Wolff elindeki yeni belgelerle Trump'ı açıkça tehdit ediyor. Wolf Kuşatma adlı kitabında bu konuda detaylara yer verdiği için Trump'ın kendisine dava açmaya çalıştığını ancak elinde henüz yayınlanmamış daha fazla bilgi olduğunu söylüyor. Epstein belgeleri Trump'ı köşeye sıkıştıran bir iç tehditken İran gerilimi bu tehditten kaçmak için kullanılan yapay veya körüklenmiş bir dış kriz olarak değerlendiriliyor birçok analizde sevgili dinleyenler. Evet, toparlarsak sevgili dinleyenler, Epstein skandalı Batı'nın yıllardır dünyaya pazarladığı ahlaki üstünlük yalanının çöktüğü son ve en çarpıcı ifşaatlardan biri olarak karşımızda duruyor. İnsan hakları, çocuk hakları ve kadın özgürlüğü söylemleriyle küresel ölçekte ahlak jandarmalığı yapan Batılı merkezler, iş kendi elitlerine geldiğinde suskunluğu, örtbası ve kaçışı tercih etmiştir. Bu tablo artık şunu tartışmasız biçimde ortaya koymuştur. Sorun birkaç sapık birey değil, istismarı koruyan, suçu gizleyen ve failleri dokunulmaz kılan çürümüş bir sistemdir. Epstein dosyası münferit bir suç hikayesi değil velhasıl. Batı'da hukukun, medyanın ve siyasetin elit çıkarları söz konusu olduğunda nasıl askıya alındığının bir belgesi niteliğindedir adeta. Yargı mekanizmaları yavaşlatılmış, siyasi bağlantılar perde arkasına itilmiş, istihbarat ilişkileri özellikle görmezden gelinmiştir. Batı medyası ise bu rezaletin ortağı olmuştur. Dosya şantaj ağları, güç ilişkileri ve kurumsal sorumluluk ekseninde ele alınmak yerine bilinçli bir biçimde sapık bir milyarderin kişisel çöküşü masalına indirgenmiştir. Batı medyası hakikatin peşine düşmek yerine sistemi korumayı, adalet aramak yerine hasar kontrolünü tercih etmiştir. Bu da Batı medyasının yalnızca iktidarlarla değil hakikatle ve vicdanla da bağını kopardığını göstermektedir. Ve sonuç ortadadır. Sevgili dinleyenler, Epstein skandalı Gazze'deki soykırım karşısında sergilenen ikiyüzlü ve suç ortaklığı içeren tutumla birleştiğinde Batı'nın küresel ahlaki meşruiyetini bütünüyle ortadan kaldırmıştır. Batı dışı dünyada artık kimse şu masallara inanmıyor. Değerler evrensel değildir, seçicidir. Hukuk eşit değildir, güçlere göre eğilip bükülür. Ahlak ise Batı'nın çıkarı söz konusu olduğunda askıya alınabilen bir propaganda aracıdır. Bu meşruiyet kaybı ne silahla, ne parayla, ne de medya gücüyle telafi edilebilir. Gazze'deki soykırım savaşı ve peşi sıra gelen Epstein skandalı sonrası Batı dünyaya normda yatan bir merkez olmaktan çıkmış, çifte standardı, ahlaki çöküşü ve kurumsal ikiyüzlülüğüyle küresel bir kriz alanına dönüşmüştür ve selam. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.